Ayrım 18, 7. Papyrus, Wilbur Smith, sayfa 183. Roy'un Nicholas'ın kolunu kavramış olan eli titriyordu. Sonunda duygularının etkisiyle boğulurcasına sustu, hafifçe hıçkırdı, sonra başını sallayarak kendini topladı. ''Usulca ressamı biliyorum.'' dedi. ''Tam 5 yıl onun eserlerini inceledim.'' Derin bir soluk aldı. Esir Taita'nın hemen hemen 4 bin yıl önce bu duvarı süslediğinden ve mezarı hazırladığından kesinlikle eminim. Tabutun durduğu rafın yukarısındaki taşa oyulmuş olan adını işaret etti. Bu bir Hristiyan azizinin mezarı değil, yüzyıllar önce yaşlı bir rahip burayı şans eseri bulmuş ve cahilliği yüzünden buraya kendi dini adına el koymuş olmalı. Yine titrek bir soluk aldı. ''Şuraya bak.'' Bu Tanus'un mührü, bütün Mısır ordularının komutanı, kraliçe Losris'in aşığı ve sonradan firavun Tamuz adını alan Prens Memnon'un asıl babası Efendi Harreb'in mührü. Bir süre ikisi de konuşmadılar. Buldukları şeyin uyandırdığı şaşkınlık yüzünden bir şey söyleyecek halde değillerdi. Sonunda Nicholas sessizliği bozdu. ''Demek hepsi doğru. 7. Papyrus'un sırrı burada. Tabii onun anahtarını bulabilirsek.'' Kadın da yavaşça evet dedi. Anahtar, Taita'nın taş kitabesi. Tekrar tabot taşına dönerek ağır ağır adeta korkuyla yaklaştı. Ona bakamayacağım Nicky. Onun umduğumuz şey olmamasından korkuyorum. Bunu sen yap. Nicholas doğruca sütuna gitti ve bir sihirbaz gibi abartılı hareketlerle üzerindeki damas örtüyü aldı. İkisi de ortaya çıkan lekeli pembe granit sütuna baktılar. 1.80 santim boyunda, kaidesi 30 santim genişliğindeydi. Yassı tepesindeki kaide ise bunun yarısı kadardı. Granit cilalanmış ve sonra da üzerine hiyeroglifler oyulmuştu. Roy'un yaklaşıp soğuk taşa dokundu. Hiyerogliflere uzun uzun parmaklarını sürdü. Roy'un Taita'nın bize yazdığı mektup diye fısıldayarak sıkışık yazıların arasından kırık kanatlı şahin sembolünü seçti. Titremekte olan ince uzun parmağını üzerinde dolaştırdı. Bunu hemen hemen 4 bin yıl önce yazdı. Yüzyıllar boyunca bıraktıklarını okuyup anlamamızı bekledi. Bak imzasını nasıl atmış. Ağır ağır granit sütunun etrafında dolaştı. Her tarafını inceleyerek gülümsedi ve başını salladı. Arada bir kaşlarını çatıyor, sonra tekrar gülümsüyordu. Sanki okuduğu bir aşk mektubuydu. Nicholas, onu bana oku dedi. Bu yazılar benim için çok karmaşık. Hiyeroglifleri seçiyorum ama anlamı kavrayamıyorum. Neyi kastettiğini açıkla. Bu tam Taita'dan beklenecek bir şey. Roy'un güldü. Sonunda hayranlık ve hayreti yerini heyecana bırakmıştı. Taita her zamanki gibi kaprisli ve esrarlı şeyler söylüyor. Sanki sevdiği ama kendisini kızdıran eski bir dosttan söz ediyordu. Bütün bunlar şiir halinde. Herhalde Taita bir şifre kullandı. Hiyeroglifle yazılmış bir satırı seçti ve parmağıyla izleyerek yüksek sesle okudu. Akbaba güneşi selamlamak için dev kanatlarının üzerinde yükseliyor. Çakal uluyor ve dönerek kaçıyor. Nehir toprağa doğru akıyor. Kutsal yerleri kirleten sizler dikkatli olun. Yoksa bütün tanrıların gazabı sizi bulur. Adam, anlamsız sözler bunlar diye itiraz etti. Hiçbir anlam çıkmıyor. Ah, pekala da çıkıyor. Taita'nın sözleri her zaman mantıklıdır. Tabii dolambaçlı şeylerden hoşlanan adamın kafasının nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Dönüp İngiliz'e baktı. Suratını asma Nicky. Taita'nın yazdıklarını Times gazetesinin baş makalesi gibi okuyamazsın ki. Taita bize bir bilmece soruyor. Bunu çözmek için haftalar ve hatta belki aylar gerekebilir. Kesin olan bir tek şey var. Bilmeceyi çözmeye çalışırken burada, Makdas'ta haftalarca ya da aylarca kalamayız. Haydi çalışmaya başlayalım. Önce fotoğraflar. Kadın hemen ciddi bir tavır takındı. Ondan sonra hiyeroglifleri yumuşak kalem sürerek kağıda geçirebiliriz. Nicholas fotoğraf makinesini çantasını yere koydu ve açmak için yere diz çöktü. Önce 2 makara renkli film çekeceğim. Sonra da Polaroid'i kullanacağım. Renkli filmler banyo edilinceye kadar Polaroid fotoğraflar üzerinde çalışırız. Nicholas dizlerinin üzerinde sütunun etrafında dolanırken kadın onun yolundan çekildi. Adam resimlerin düzgün çıkması için fotoğrafları uygun açılardan almaya çalışıyordu. Sütunun 4 yanının da birkaç resmini çekti. Süreyi ve ışık ayarını devamlı değiştirdi. Roy'un onu uyardı. ''Bütün filmi harcama, mezarın duvarlarının fotoğraflarının da çekilmesi gerekiyor.'' Nicholas itaatle çubuklu kapıya giderek kilidi inceledi. Bu diğer kapıdakinden daha karmaşık, zarar verebilirim. Bence yakalanma tehlikesini göze almaya değmez. Kadın iyi ya diyerek başını salladı. Resimleri çubukların arasından çek. Nicholas makinesini bir aralıktan iyice uzatarak fotoğraf çekmeye çalıştı. Uzaklığı hesaplıyordu. Sonunda hepsi bu kadar dedi. Şimdi sıra Polaroid'de. Fotoğraf makinelerini değiştirerek bütün işlemi tekrarladı. Ama bu kez Roy'un oranların anlaşılması için sütunun yanında durup bir mezura tuttu. Nicholas her çekişte resmi incelemesi için Roy'una verdi. Bir iki tanesinde ışık ya fazla ya da az gelmişti. Bazıları ise kadının şu ya da bu nedenle hoşuna gitmedi ve İngiliz'den tekrar çekmesini istedi. Hemen hemen iki saat çalıştılar. Polaroid'le tüm resimleri çektiler. Nicholas yumuşak kağıt çıkardı. Roy'unla birlikte kağıdı sütunun bir yüzüne yerleştirip bantlarla tutturdular. Sonra adam yukarıdan, kadın da aşağıdan çalışmaya başladı. İkisi de füzenle karalayarak oymaları kağıda geçirdiler. Tayta'yla ilgilenirken bunun ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Asıl belgeyle çalışamayacaksan elinde bunun tam bir kopyası olmalı. Bazen oymanın ufak bir ayrıntısı yazının bütün anlamını değiştirebiliyor. Tayta'nın sözlerinin gerisinde başka şeyler gizli. Nehir Tanrısı kitabında onun kendini büyük bir bilmece ve kelime oyunu ustası saydığını herhalde okudun. En büyük bao şampiyonu olduğunu da. O şimdi neredeyse oyunun sürdüğünü biliyor. Yaptığımız her hareket onu eğlendiriyor. Tayta'nın kıkır kıkır gülerek sevinçle ellerini ovuşturduğunu hayal edebiliyorum. Fazla hayalcisin kızım. Nicholas çalışmasını sürdürdü. Ama ne demek istediğini anlıyorum. Desenleri kağıda geçirme işi dikkat isteyen tek düze sıkıcı bir işti. İkisi de dizleri ve ellerinin üzerinde ya da çömelerek saatlerce çalıştılar. Sonunda Nicholas geriledi ve ağrıyan sırtını ovuşturdu. Tamam işte oldu. Kadın da doğrulup onun yanında durdu. Saat kaç? Nicholas saatine bir göz attı. Sabahın 4'ü. Ortalığı toplasak iyi olur. Geride hiçbir iz bırakmamalıyız. Roy'un son bir şey diyerek kağıdın bir parçasını yırttı. Baş rahibin tacının durduğu mihraba giderek kağıdı çabucak ortadaki seramik mührün üzerine bantladı. Kağıdı karalayarak kırık kanatlı şahin şeklini çizdi. Uzun kağıtları katlayıp çantaya koymasına yardım etmek için Nicholas'ın yanına döndüğü zaman bu da şans için diye açıkladı. Sonra yerdeki bantları ve filmlerin üzerinden çıkan kağıtları topladılar. Granit sütunu örtmeden önce Roy'un sanki ondan sonsuza kadar ayrılıyormuş gibi kitabeyi okşadı. Sonra da Nicholas'a başıyla işaret etti. Adam sütunu örttü. Onun eskisi gibi durması için biraz uğraştılar. Pirinçli kapıda durup Maktas'a son kez baktılar. Sonra adam kapıyı biraz araladı. Haydi gidelim. Roy'un dışarı süzüldü. İngiliz de onu izleyerek kilisenin quid listine çıktı. Kapıyı kilitlemek yalnızca bir dakikasını aldı. Kadın ana kapıdan nasıl çıkacağız diye sordu. Buna gerek olacağını sanmıyorum. Rahiplerin hücrelerinden doğruca Quiddist'e girdikleri belli. Onlar ana kapıdan ender girip çıkıyorlar. Salonun ortasında durarak etrafına dikkatle baktı. Rahiplerin kaldığı bölüme gidiyorsa bu tarafta olmalı. Sevinçle durakladı. Hah, keşişlerin ayaklarının yüzyıllar boyunca aşındırdıkları yeri görebiliyor musun? Yan duvarın yakınındaki eskiyip aşınmış taşları işaret etti. Ayrıca şu duvar örtüsündeki kirli parmak izlerine de bir bak. Çabucak ilerleyerek örtüyü açtı. Ah, tahmin etmiştim. Bunun gerisinde dar bir kapı vardı. Peşimden gel. Kendilerini yaşayan kayalara oyulmuş bir dehlizde buldular. Nicholas feneri yaktı ama eliyle de ışığı maskeledi. Bu taraftan. Koridor dik bir açı yapıyordu. İleride donuk bir ışık vardı. Nicholas feneri söndürüp Roy'unla ilerledi. Şimdi burunlarına bayat yiyecekle birlikte insan kokusu geliyordu. Bir keşişin kayaya oyulmuş kapısız hücresinin önünden geçtiler. Nicholas feneri yakıp içeriye tuttu. Hücre boştu. Duvarda bir haç asılıydı. Aşağısında da bir ranza vardı. Başka eşya yoktu. Kadınla adam buna benzeyen 12 kadar hücrenin önünden geçtiler. Dehlizdeki diğer dönemeçte Nicholas durakladı. Yüzüne hafif bir rüzgar, burnuna da temiz hava kokusu gelmişti. Bu taraftan diye fısıldadı. Hızla ilerlediler. Sonra Roy'un arkadan adamın omzunu kavrayarak durmasını sağladı. Nicholas ne diyecek oldu ama Roy'un onu susturmak için omzunu sıktı. Adam da o zaman o sesi duydu. İnsan sesiydi bu. Dehlizlerden oluşan labirentte garip bir şekilde yankılanıyordu. Sonra bunu tuhaf, insanı etkileyen bir feryat izledi. Sanki bir ruh acıyla inleyip hıçkırıyordu. Adamla kadın yakalanmadan oradan kaçabilmek için sessizce ilerlediler. Ne var ki ses gitgide yükseliyordu. Nicholas kadına fısıltıyla "Tam ilerimizde" diyerek uyardı. "Kapının önünden sessizce geçmemiz gerekiyor." Şimdi koridordaki hücrelerin birinden süzülen sarı ışığı görebiliyorlardı. Sonra yine o kalpleri sızladan kadın feryadı duyuldu. Bu koridorda yankılanıp Royan'la İngiliz'in duraklamalarına neden oldu. Royan bir kadın sesi diyerek soludu. Ne oluyor? Ama Nicholas başını sallayarak onu susturdu, ilerlediler. Işıklı hücrenin önünden geçmeleri gerekiyordu. Nicholas sırtını karşı duvara dayayarak usul usul kaydı. Royan da onu izledi. Cesaretlenmek için adamın kolunu sıkıca tutuyordu. Hücrenin içerisine bakarlarken kadın tekrar bağırdı. Ancak bu kez sesine bir erkeğinki de karıştı. Bu sözsüz bir düetti. Dayanılmaz bir ihtirasın vahşice azabını yansıtıyordu. Ranzada çıplak bir çift yatıyordu. Sevişiyorlardı. Kadın başını sağa sola çeviriyor ve haykırıyordu. Sonra gözlerini açtı ve dışarıda donmuş gibi duran Royan'la Nicholas'a baktı. Ama ihtirasın şiddetinden körleşmişti. Onları görmeden aşığına haykırdı yine. Nicholas Royan'ı oradan götürdü. Geçitle sessizce ilerlediler ve sonunda boş terasa çıktılar. Merdivenin altında durarak Nil'in kokusunu taşıyan tatlı serin havayı içlerine çektiler. Royan yavaşça "Tessay Mekin oldu" dedi. Nicholas başını salladı. "Hiç olmazsa bu gece." Royan "Hayır" diye itiraz etti. "Onun yüzünü gördün mü ki? Tessay artık McNimmur'a ait." Kampa vardıkları sırada şafak uçurumdaki kayaları gül ve şarap rengine boyuyordu. Royan'ın kulübesinin kapısında birbirlerinden ayrıldılar. Kadın Nicholas'a "Çok yoruldum" dedi. "Heyecandan mahvoldum. Beni ancak öğleye görebileceksin." Nicholas başını salladı. "İyi fikir. İstediğin kadar uyu. Bu gece topladığımız malzemeyi incelerken kafanın çok iyi çalışmasını istiyorum." Ne var ki Nicholas daha öğle olmadan uyandırıldı. Boris onun kulübesine dalarak "Kalk İngiliz" diye böğürdü. "Seninle konuşmam gerekiyor." "Uyan be adam, uyan." Nicholas döndü ve cibinliğin altından elini uzatarak kol saatini aldı. "Kahretsin, ne istiyorsun Brusilov?" "Karım, karımı gördün mü?"
"Karının benimle ne ilgisi var?"
"Kaçtı o. Tessa'yı dün geceden beri hiç görmedim."
"Ona nasıl davrandığını gördükten sonra bu beni hiç de şaşırtmadı. Haydi artık git de uyuyayım."
"O kaltak kara herif McNimmur'la kaçtı. Ben aralarında neler olduğunu biliyorum. Tessa'yı korumaya çalışma İngiliz. Burada olan her şeyden haberim var. Karımı korumaya, işi idareye çalışıyorsun. Bunu itiraf et."
"Kulübemden çık Boris. Beni o pis özel yaşamına karıştırmaya kalkma."
"Geçen gece o şuftayla post yüzme kulübesinde konuştuğunu biliyorum. Bunu inkar etme İngiliz. Sen de bu işin içindesin."
Nicholas cibinliği açıp yataktan fırladı.
"Seni hayvan herif, benimle doğru dürüst konuş."
Boris geri geri kapıya doğru gitti. "Tessa'nın o herifle kaçtığını biliyorum. Bütün gece nehrin kıyısında onları aradım ama gitmişler. Şuftanın adamlarının çoğu da öyle."
"Aferin Tessa'yı. Hiç olmazsa bu kez erkekler konusunda zevk sahibi olduğunu göstermiş." "O kaltağın bana bunu yapmasına izin vereceğimi mi sanıyorsun? Eğer öyleyse yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Onları izleyecek ve ikisini de öldüreceğim. Hangi yöne gittiklerini biliyorum. Benim ahmağın teki olduğumu sanıyorsun. Ama McNimmur'la ilgili her şeyi biliyorum. Ben gizli servis şefiydim."
Rus ağzından kaçırdıklarını fark ederek birdenbire sustu.
"O herifi karnından vuracağım. Tessa'yı denen o fahişe de bunu seyredecek."
"McNimmur'un peşinden gideceksen geri dönemeyeceksin demektir."
"Sen beni tanımıyorsun İngiliz. Bir gece bir şişe vodkayı devirdiğimde beni yendin. Bu yüzden de kolaylıkla alt edilebilecek biri olduğumu sanıyorsun. Daha McNimmur kolay bir adam olup olmadığımı öğrenecek."
Boris kulübeden fırladı. Nicholas şortunun üzerine bir gömlek giyerek onun peşinden gitti. Boris kulübesinde çantasına gerekli birkaç şey atmıştı. Şimdi .30-06 av tüfeğini dolduruyordu. Nicholas daha mantıklı bir tavırla ''Bırak gitsinler Boris'' diye önerdi. ''Mac sert bir adamdır. Ondan daha serti olamaz. Yanında 50 adamı da var. Sen bir kadını zorla yanında tutamayacağını bilecek yaşlısın. Bırak Tessa'yı gitsin.''
''Onu yanımda tutmak istemiyorum. Bütün istediğim Tessa'yı öldürmek. Safari sona erdi İngiliz.''
Bir deri parçasına takılı anahtarları Nicholas'ın ayaklarının dibine fırlattı.
''İşte Land Cruiser'ın anahtarları. Buradan Addis Ababa'ya kendi başına gidebilirsin. Sana bakmaları ve elini tutmaları için en iyi adamlarından dördünü burada bırakacağım. Büyük kamyonu bana bırak, onu ben kullanacağım. Addis Ababa'ya vardığında Land Cruiser'ın anahtarlarını iz sürücüm Ali'ye ver. Ben onu daha sonra nerede bulacağımı biliyorum.'' ''Safariyi yarıda kestiğim için sana olan borcumu da yollayacağım. Endişelenme, ben prensip sahibi bir adamım.''
Nicholas, ''Bundan nasıl şüphe ederim?'' diyerek güldü.
''Güle güle dostum, şansın açık olsun.
McNimbur'la karşılaşacaksan şansa ihtiyacın olacak.'' Boris avının birkaç saat gerisindeydi. Rus kamptan ayrılır ayrılmaz patikadan koşarak indi ve Sudan sınırına doğru giden yola saptı. Rahatlıkla bir iz sürücü gibi koşuyordu. Vodka'ya rağmen hala formunda gibi görünüyor. Onun arkasından bakan Nicholas istemeden de olsa etkilenmişti. Acaba bu hızı ne kadar sürdürebilecek? Nicholas kulübesine doğru gitti. Ama tam Roy'ınkinin önünden geçerken kadın kapıdan başını uzattı. O bağırıp çağırmalar da neydi? Boris'le aranızda yine ufak bir anlaşmazlık çıktı sandım.
Tessa'yı kaçmış. Boris onun Mac'le gittiğini tahmin ediyor. Şimdi onların peşinde.
''Ah Nicky, onları uyaramaz mıyız?''
''Bu imkansız. Ama Mac bulamadıysa Boris'in peşlerine takılacağını tahmin etmiştir. Hatta belki de Rus'la hesaplaşmak için böyle bir şeyi bekliyor. Hayır, Mac'in bizim yardımımıza hiç ihtiyacı yok. Haydi uyu artık.''
''Uyuyabilmem imkansız. Çok heyecanlıyım. Dün gece çektiğimiz fotoğraflara bakıyordum. Tayita bize pek çok ipucu bırakmış. Gel şuna bir bak.'' Adam numaradan yalvardı.
''Bırak da bir saat daha uyuyayım.''
''Hemen gel, hatta daha da çabuk.'' Kadın gülüyordu. Roy'un resimleri ve füzenle karaladıkları kağıtları kamp masasına yaymıştı. İngiliz'e yanına oturması için işaret etti. ''Sen horul horul uyurken ben bazı şeylerin anlamlarını çözdüm.'' Dört polaroid resmi yan yana koyarak büyültecini üzerlerine yerleştirdi. Bu arazide ölçümler yapan teknisyenlerin kullandığı tipte katlanır bacakları olan bir modeldi. Büyültecin altında fotoğrafların bütün ayrıntıları gözüküyordu. Tayta her sütunun yukarısına yılın mevsimlerinden birinin adını yazmış. Bahar, yaz, sonbahar, kış. Sence neyi kastediyordu?
Sayfaların numaralarını mı?
Roy'un başını salladı. Ben de öyle düşündüm. Mısırlar baharın bütün yeni yaşamların başlangıcı olduğunu düşünürlerdi. Tayta da böylece sütunların yüzeyindeki yazıların hangi sırayla okunmaları gerektiğini açıklıyor. İşte bu bahar. Resimlerden birini seçti. Ölüler kitabından bilinen dört bölümü tekrarlayarak başlıyor. Ben sonsuzluğun karanlık okyanusunun üzerinden hafifçe esen ılık rüzgarım. Şafak rüzgarında uçan beyaz bir tüy. Ben Ra'yım. Ben her şeyin başlangıcıyım. Ben sonsuza kadar yaşayacağım. Hiçbir zaman ölmeyeceğim. Başını kaldırıp adama baktı. Bildiğim kadarıyla asıl metinden pek farklı değil. Bence bunları şimdilik bir kenara bırakalım. Sezgilerim öyle söylüyor. Daha sonra onlarla ilgilenebiliriz.
Nicholas, sezgilerine uyalım dedi. Ondan sonraki bölümü oku.
Roy'un büyülteci resmin üzerine tuttu. Bunu okurken sana bakamayacağım. Tayta aklına estiği zaman Rab'le kadar kabalaşabiliyor. Her neyse, okuyorum.
Tanrıçanın kızı anasını özlüyor. Onunla buluşmak için aceleyle giderken bir dişi aslan gibi kükrüyor. Dağdan sıçrıyor ve dişleri bembeyaz. O bütün dünyanın fahişesi. Rahim yolundan işiyor, seller akıyor. Rahim yolu sürüyle erkeği yuttu. Seksi duvarcıları ve taş ustalarını yiyor. Rahim yolu bir ahtapot ve bir kralı yuttu.
Vay vay vay. Nicholas güldü. Amma da acayip laflar, öyle değil mi? Başını çevirmiş olan Roy'un yüzüne bakmak için eğildi.
''Ah kızım, o güzel yanakların kızarmış. Bu utançtan olamaz.''
Bir İskoç gibi konuşmuştu. Roy'un ona bakmadan soğuk soğuk ''İskoç lehçen berbat.'' dedi. ''Alayların sona erdiyse soruma cevap ver. Bu okuduklarım konusunda ne düşünüyorsun?''
''O çok belirgin şeyler dışında hiçbir fikrim yok.''
Sana bir şey göstermek istiyorum. Ayağa kalkarak resim kağıdını ve fotoğrafları topladı, çantaya koydu. Botlarını giymen gerekiyor. Seni küçük bir gezintiye çıkaracağım.
Kadınla adam bir saat sonra Dandera Nehri'nin hızla akan sularının yukarısında hafifçe sallanan asma köprünün ortasında duruyorlardı.
Royan, Happy Nil tanrıçasıdır dedi. O halde bu nehir onun kızı değil mi? Annesini özlemiyor mu? Dağdan fışkırmıyor mu? Dişi aslan gibi kükremiyor mu? Dişleri köpükler yüzünden bembeyaz değil mi?
Nehrin geçtiği pembe kaya kemere baktılar. Nicholas birdenbire çapkınca güldü.
Şimdi ne söyleyeceğini biliyorum. O kemere baktığım zaman benim aklıma da ilk bu geldi. Sen onu korkunç bir heykelin ağzına benzettin. Ama benim gözlerimin önünde başka bir şey belirdi.
Olağanüstü kadın arkadaşların olduğu anlaşılıyor.
Royan birdenbire eliyle ağzını örttü. Ah, öyle demek istemedim. Ben de sen ya da Taita kadar iğrençleştim.
Orası işçileri yutmuş. Adamın sesi daha heyecanlıydı şimdi. Duvarcılar ve taş ustaları.
Firavun Memoz bir tanrıydı. Nehir bir tanrıyı yuttu. Şu kemer yani.
Royan da adam kadar heyecanlıydı. Kayayı araştırıp şu kovukları bulmasaydın aralarındaki bağlantıyı kuramazdın. Bunu itiraf ediyorum.
Adamın kolunu çekiştirdi.
Nicky, oraya gitmemiz gerekiyor. Kayanın yukarısındaki o kabartmaya iyice bakmalıyız.
Adam kararsızca bunun için hazırlık yapmak gerekir dedi. İpleri bağlamam ve bir tür makara sistemi kurmam şart. O son küçük fiyaskomu tekrarlamamak için Ali ile adamlarını da hazırlamalıyım. Kayaya en erken yarın tırmanabiliriz.
Sen bu işle ilgilen. Benim sütundaki yazıları çevirmem gerekiyor.
Sonra duraklayarak başını yukarı kaldırdı.
Dinle diye fısıldadı.
Adam başını yana eğdi ve suyun gürültüsü arasında bir helikopterin pervanelerinin iniltiye benzer sesini duydu.
Kahretsin, Pegasus'un yakamızı bıraktığını sanıyordum. Gel.
Kadını elinden tutup onu çabucak köprüden geçirdi. Karaya ulaşınca kumsala atladı. Royan da onu izledi. İkisi de köprünün aşağıya sarkan kenarlarının altına girdiler. Beyaz kumların üzerinde oturarak hızla yaklaşan helikopterin uğultusunu dinlediler. Helikopter sonra döndü ve pembe kayaların gerisindeki tepelere doğru gitti. Pilot onları görmemişti. Yine bir dönüş yaparak uçurumun üzerinde aşağı yukarı dolaşmaya başladı. Sonra ansızın motorun sesinde bir değişiklik oldu.
Galiba tepelere inecek.
Nicholas sürünerek köprünün altından çıktı.
Bu adamlar etrafta dolaşmasalar kendimi daha rahat hissederim.
Royan onunla aynı fikirde değildi. Endişelenecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Onların Droid'in katilleriyle bir ilişkileri olsa bile biz hepsinden ilerideyiz. Bu adamların manastırın ve sütunun ne kadar önemli olduğunu anlamadıkları belli.
Haklı oldun umarım. Gel artık kampa dönelim. Bizi bir daha uçurumun yakınında görmelerine izin vermemeliyiz. Bu taraflara her gelişlerinde bizi görürlerse sonunda bunun bir rastlantı olmadığını düşünmeye başlarlar.
Royan fotoğrafları ve kitabedeki yazının kopyasını incelemek için kulübesine gitti. Nicholas da iz sürücüler ve post yüzücülerle birlikte çalıştı. Naylon ipleri birleştirdi. Şimdi ipin uzunluğu 45 metreydi. Yemek kulübesinin kapısına asılı olan branda bezinden salıncağa benzer bir şey yaptı ve dört köşesine ip bağladı. Makarası yoktu. Bu nedenle ipin kayaya sürtünmemesi için sopalardan kabaca bir iskele oluşturdu. Bunu yemek yağı sürerek kayganlaştırdı. Hazırlıklarını tamamladığı sırada akşam üzeri olmuştu. Nicholas Royan'ı kampta bırakarak adamlarıyla Dik Dik'in ölüsünü almak için uçurumdan aşağıya indiği yere gitti. Oradan uçurumun kenarında ilerlediler. Bu bir hayli zor oldu. Çünkü dikenli çalılar ta kenara kadar uzanıyorlardı. Bazı yerlerden geçebilmek için palamsı bıçaklarını kullanmak zorunda kaldılar. Çağlayanın sesi Nicholas'a rehberlik ediyordu. Grup ilerlerken bu ses iyice yükseldi. Sonunda sanki kaya artık ayaklarının altında titremeye başladı. Nicholas eğilerek uçurumdan aşağıya baktı. Derinliklerdeki köpükleri görebiliyordu.
Memnun memnun, tam burası dedi. Sonra da Ali'ye Arapça ne yapılmasını istediğini anlattı.
İskeleyi nereye kuracağını tespit etmek için burada salıncakla 6 metre kadar aşağıya indirildi. O noktaya kadar ip kayanın yüzeyine değmedi. Nicholas vücudunu iyice arkaya verdi ve o zaman kayanın yüzeyindeki iki sıralı kovuğu gördü. Ama bir çıkıntı yüzünden kabartmayı seçemedi. Ali'ye işaret verdi ve adamlar onu yukarı çektiler. Nicholas Ali'ye, küçük iskeleyi biraz daha aşağıya kurmamız gerekiyor dedi. Adamlar bıçaklarla çalıları biçerlerken onlara yol gösterdi. Sonra da birdenbire vay vay vay diye bağırdı, şu işe bak. Çalıların gizlediği kayayı incelemek için diz çöktü. Burada da kovuklar var. Bu girintiler aşağıdakilerin tersine hava koşulları yüzünden iyice aşınmışlardı. Onlardan ancak hafif izler kalmıştı. Ancak Nicholas eski çağlarda bu iskelenin üst ayaklarının o oyuklara sokulmuş olduğundan emindi. İngiliz küçük iskeleyi de oraya kurdurdu. İşle tamamlanınca ipi hazırladığı delikten geçirmek ve iskeleyi sınamak için sürünerek indi. İskele çok sağlammış gibi gözüküyordu ama Nicholas yine de yukarı çıktığı zaman rahat bir soluk aldı. Ayağa kalkıp dikenli çalıların üzerinden öfkeli kızıl güneşin batmakta olduğu ufka doğru baktı. Bugünlük bu kadar yeter diyerek kararını bildirdi. Gerisi yarına kadar bekleyebilir.
18. ayrımın sonu. Sayfa 194.